İkinci ayrım.
Bu arada ben de bilim gelip gitmeleri arasında ve zor geçen uzun saatler boyunca bir arkadaşımla kalıyordum. Bundan sonraki 12 saat boyunca ben doğum sancılarıyla uğraşırken Bill gelip gitti. Ne yazık ki doktorum da öyle. Kendisi acil bir durum için çağrılmıştı ve beni yanındakilere emanet etmişti. Kader bana çok zor bir doğumu uygun görmüştü. Bebek oldukça iriydi ve ben ufak tefek biriydim. Bebek sıkışmıştı. Çok fazla sıkıntı çektim. Bir sürü problem yaşadım. 12 saat boyunca acı içinde oradakilere, nöbet değiştiren ve beni tanımayan doktorlara bırakıldım. Bence tek gerçek mucize bebeğimin de benim de kurtulmuş olmamızdı. Hastaneye gelişimden 12 saat sonra nihayet kendi doktorum tarafından sezeryan yapılmıştı. Buna dayanabilmiş olmam beni şaşırtmıştı. Bu büyük oranda bebeğin büyüklüğüne bağlı olarak yaşadığım en zor doğumdu. Doğumla ilgili olarak herkesin konuştuğu en ilginç şey, ilk enzizyon yapıldıklarında bebeğin yüksek sesle bağırmış olmasıydı. Bu oldukça ender bir şeydir. Bu bana mutlu bir haber, iyi bir işaret gibi geldi. Mayıs'ın biriydi, özel bir gündü. Bebek bir oğlandı ve son derece iriydi. Küveze konmuştu. Çünkü büyük bebekler de bazen kolayca incinebiliyorlardı. İri gözleri ve koyu renk saçlarıyla bana kocaman biri gibi görünmüştü. 6 aylık gibi duruyordu. Ve o kadar güzeldi ki onun için çektiğim acı dolu her dakikaya değerdi. Ona baktığım andan itibaren kalbimi fethetmişti. Her bakımdan mükemmel görünüyordu. Doğum sırasında ona bir zarar gelmemiş gibiydi. Bu yüzden öyle mutluydum ki doğumun benim için ne kadar acı verici ve travmatik olduğunu unutmak istiyordum. Uzun süren doğumun sebep olacağı bazı beyinsel hasarlar ve sonradan ortaya çıkabilecek öğrenme bozuklukları konusunda uyarılmıştık. Ama bunu bilmenin yolu yoktu. Nicholas'ın hayatının geri kalanında yaşadığı problemlerin büyük bir çoğunluğunun genetik kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Akıl hastalığında da olduğu gibi. Ama sözü edilen beyinsel hasar ya da öğrenme bozuklukları doğum sırasındaki travma nedeniyle oluşmuş ve daha da artmış olabilir. Bunun üzerinde hiç durmadık. Biz daha çok onun bu hastalığına üzülüyorduk. Sonradan neler olacağını kim bilebilirdi? Tüm bildiğim ve önemsediğim bu bebeğin o kadar bekledikten sonra dünyaya gelmiş olması ve kollarımdayken nur topuna benzemesiydi. Hayatta kaldığım ve bebeğimi beraberimde eve götürebildiğim için Tanrı'ya şükrediyordum. Bebeğimin dünyaya gelişi çok zor olmuştu ama buna değmişti. Bill saatler sonra bizi hastaneden eve götürmek için geldi ve tahmin edilebileceği gibi aynı saat içinde ortadan kayboldu. Çok ağladım. Beatrice eve geldi ve görür görmez bebeğe aşık oldu. Babam 10 gün sonra bebeği hiç görmeden ama evlendiğim için rahatlamış olarak öldü. Doğumun ertesi günü avukatımı aradım ve evliliğimi bitirmeyi, hiç olmazsa çarkları boşanmaya doğru döndürmeyi denedim. Ama sonra bunu bir süre erteledim. Sorunların benim için giderek artması üzerine boşanmak için mahkemeye başvurdum. Nick doğduktan sonra Bill kısa bir süre için geldi ve gitti. Nick 4 haftalık olduğunda Bill uyuşturucuyu bırakmak için başarısız bir girişimde bulundu. Sonunda uyuşturuculara karşı kesin zaferini kazanması yıllarını aldı. Bunu başardığında Nick ve ben uzun süredir onun hayatında değildik. Bill, Nick'in doğumundan sonra onun ölümüne kadar çıkmayı başaramadığı 19 yıllık bir kuyuya düşmüştü. Hayatımızdan geldiği kadar hızlı çıkmıştı. Tüm iyi niyetine karşın bağımlılığı onu peşinden öyle bir kuvvetle sürüklüyordu ki durdurmak imkansızdı. Uyuşturucu onu yutacak kadar büyük okyanus dalgası gibiydi. Neyse ki sonunda öyle olmadı. Bizim için her şey daha kolay oldu. Çünkü biz hayatımızı düzene sokabilmiştik. Bill ise çok şey kaçırdı. Tüm bir hayatı kaçırdı. Nick'in ölümünden sonra sağlıklı bir şekilde geri döndü ve bana bir dost olarak yardım etmeyi, Nick'in kardeşlerini ve beni avutmayı teklif etti. Ama oğlunu hiçbir zaman görmedi. Bana sağladığı destek için ona minnettardım. Hala da öyleyim. O zamanlar Beatrix ve ben hayatımızdaki gizemli armağan Nicholas'la yalnız kalmıştık. Nick sağlıklı, tombul, mutlu ve güzeldi. Onu herkes seviyordu. Bill de kendi hayatına dönmüştü. Betty ve ben sevgili Nick'imizin, bebeğimizle kendi hayatımızı yaşıyorduk. Gördüğümüz en mutlu, en tombul ve en şirin bebekti o. Ben inanılmazdım. Nick doğduktan kısa bir süre sonra anestezinin etkisinden kurtuldum. Bir hemşire bana bebeğimi görüp görmediğimi sordu. Ben de başımı salladım. Şaşkınlıkla bakarak "Görmediniz mi?" dedi ve sanki bir sürprizi varmış gibi "Bekleyin o halde." diye ekledi. Bunu herkesin görmeye meraklı olduğu, yaklaşan bir film yıldızından bahseder gibi söylemişti. Bana gülümsedi ve aceleyle çıktı. Birkaç dakika sonra geldiğinde kollarında bir kundak vardı. Ben merak içinde ona bakarken hemşire usulca bebeği kollarıma bıraktı. Onun saf güzelliğini, harika küçük yüzünü, bana düşünceli düşünceli bakan o iri gözlerini asla unutmayacağım. Mükemmel bir çocuk gibi görünüyordu. Ve öyle büyüktü ki sanki saatler önce değil de aylar önce doğmuştu. Ona baktığım an artık hiçbir şeyin bana acı vermediğini hissettim. Gözlerini kapayınca onu şefkatle kucakladım. Uyusun diye kollarıma aldım. Benim olduğu için minnet doluydum. Hayatımda kendimi hiç bu kadar mutlu ya da şanslı hissetmemiştim. Nicky gittiğimiz her yerde insanların durup hayranlıkla baktıkları bir bebekti. Öyle büyük, güzel, sağlıklıydı ki insanlar durup onun hakkında sorular soruyorlar, onunla ilgileniyorlardı. Betty ve ben onu arabasına koyarken gurur duyuyorduk. Onu gittiğimiz her yere götürüyorduk. Alışverişe, kiliseye, hatta okula bile gitmişti. Dördüncü sınıftaki kızların hepsi onu çok sevmişlerdi. Baştan beri çok iştahlıydı ve ben onu emzirmeye kararlıydım. Doktoru gülerek "Köpek balığı," diyordu ona. Asla doymak bilmiyordu. Ne kadar süt içerse içsin daha istiyordu. Bu yüzden 2 hafta içinde onu emzirmeyi bıraktım. Pes etmiştim. Mama vermeye başladık. Ama bu da ona yetmedi. Ve ilk günlerden itibaren mamaya yulaf eklemek zorunda kaldık. Durmadan yiyordu. Birkaç haftalık olduğunda biberonun memesini keserek içine yulaf koydum. Bilmediğim nedenlerden dolayı herkes bunun kötü bir fikir olduğunu söyledi. Ama bu onu tatmin etmenin ve uyumasını sağlamanın tek yoluydu. Doymak bilmez bir biçimde yiyordu ve gariptir, bu onun tipik bir huyuydu. Doyduğunu anlamıyor gibiydi. Büyüdükten sonra da bazen kendini hasta hissedinceye kadar yemek yemeye devam etti. Bu onun manik tarafıydı. Fakat bir şekilde yediklerini yakıyordu. Bebekken tombul ve 1 yaşındayken de yüz yuvarlak olmasına rağmen etrafta koşturmaya başladıktan sonra hep çıta gibi zayıf oldu ve tüm hayatı boyunca da öyle kaldı. Ama bebekten çok şişmandı. Çok gülerdi ve gerekenden daha az uyurdu. Geceleri mutlaka bir kez, bazen 2 kez yemek yemek için kalkardı. Oturacak kadar büyüdüğünde, gülerken ve kıkırdarken küçük Buda'ya benziyordu. Her zaman etrafta dolanmaya ve çevresindeki dünyayı keşfetmeye meraklıydı. O sadece benim değil, Betty'nin de bebeğiydi. Betty onu giydirip kendi oyuncakların arasına oturtur, arkadaşlarıyla beraber saatlerce onunla oynardı. Geceleri uyandığında Betty ve ben bazen uykulu bir şekilde yolda birbirimize çarpardık. Onun odasına koşuncaya kadar ağlamaya başlardı. Onunla ilgilenme sırası kimdeydi diye bir süre tartışırdık. Nick hayatımızın ışığıydı. Onu kollarıma alıp sallanan koltukta oturmayı, biberonunu emerken ona sarılmayı, gece gökteki aya bakarken ona ninni söylemeyi seviyordum. Geceler harika, saatler değerliydi. Yalnızlığın ve beraberliğin güzel anılarıydı bunlar. Böyle çok anım var. Bu şekilde saatlerce oturabilirdim. Ona sarıldığımda, sıcaklığını hissederek, uykuya dalarken, başı omzumda ve tombul minik ellerini boynuma dolamış bir halde. İlk aylarında hızla büyümüştü. Sürekli onunla meşguldüm. 6 aylık olduğunda oturuyor, devamlı gülüyor ve bir yaşındaymış gibi görünüyordu. Kendi kendine bir çeşit yolda yürüyor gibiydi. Her yere emekleyerek gidiyordu. Yürüme konusunda sabırsızdı. Ayaklarıyla yere dokunmasını ve özgürce hareket etmesini sağlayan, etrafında bir tepsisi ve oturma yeri olan tekerlekli bir yürüteç aldık. En sevdiği numara, özenerek yerleştirdiği mutfak masasına doğru yollanmaktı. Masa örtüsünü bir kenarından tutup çekiyor, üstünde ne var ne yok peşinden sürüklüyordu. Yere düşen şeylerin çıkardığı şangırtı ve gümbürtü beni neşelendirmekten çok onu eğlendiriyordu. Nick insanı güldüren bir çocuktu. Ona baktığınızda mutlaka gülerdiniz. Bana hep bir şey söyleyecekmiş gibi bakardı. Ve 7 ya da 8 aylıkken bunu yaptı da. Onunla genelde İspanyolca konuşurdum. Guatemalalı bakıcı Romelita gibi o da Nick'le çok düşkündü. Ve onunla saatlerce konuşurdu. Beatrice ise İngilizce konuşuyordu. Bir çocuğu, özellikle de bir oğlanı iki dille yetiştirmenin onun konuşmasını büyük ölçüde geciktireceğini duymuştum. Yıllarca mantıklı bir şekilde konuşabileceği konusunda da uyarılmıştım. Ama Nick için böyle bir şey söz konusu olamazdı. Hiçbir şey onu durdurmadı. Nick hayata kendine uygun bir şekilde geldi ve yürümeye başladığı zaman konuşmaya da başladı. İlk adımlarını 8 aylıkken attı ve aşağı yukarı aynı zamanda konuştu. Oldukça mantıklı olarak en azından onun için Beatrix'e İngilizce, Romelia ve bana da İspanyolca kelimeler söyledi. Nick'i tanıdıkça bu çok mantıklı geldi. İki dil onu hiç yavaşlatmamıştı. Ondan sonra da bir dakika bile yavaşlamadı. Özgürce yürüyebildiği için evin içinde koşar, kendi dünyasını keşfeder, keyfine göre durmadan İspanyolca veya İngilizce konuşurdu. Bir yaşındayken cümleler kuruyordu. Bu herkesin dikkatini çekmişti. Ama bunun tehlikeli bir işaret olduğunu ya da olabileceğini bugün biliyorum. Erken konuşan bebeklerin tümünün sonradan manik depresif olmadığı söylense de aslında çoğu manik depresifler erken konuşur. Nick de erken konuştu. O zamanlar bu semptomları bilmiyordum ve onunla gurur duyuyordum. Nick'le karşılaşan insanlar onunla konuşuyor ve sonra bana dönüp inanılmaz diyorlardı. Hatta bunu o kadar sık söylüyorlardı ki Nick'in kafasının karıştığını ve bunu kendi adı sandığını düşünüyordum. Onu ne zaman arabasıyla dışarı çıkarsam insanlar ona hayran olurlardı. Nick de onlarla konuşurdu. Ona adını sorduklarında ise inanılmaz derdi. Gerçekten de bu inkar edilemezdi. Onu arabasıyla dolaşmaya çıkardığımda uzun uzun konuşurduk. Ve eminim beni bir bebekle konuşurken görenler deli olduğumu düşünürlerdi. Nick de benimle gevezelik etmeyi seviyordu. Nick'in sevdiği birçok şey vardı. Ablası, oyuncakları, arabada gitmek ve o yaşta bile müzik. Bir çocuğa göre komik bir müzik zevki vardı. Tıpkı benim gibi o zamanlar hala moda olan disco müziğini severdi. En çok sevdiği şarkı Gloria Gaynor'ın şarkılarıydı. Odamda kasetleri çaldıkça durmadan dans ederdi. Sevdiği şarkıları tanırdı ve kasetleri bana uzatarak "Bunu anne" derdi. İlk ciddi tartışmamız birinci doğum gününü kutlama planları yaparken oldu. Doğum günü partisi için palyaço ve disco müziği istediğini ilan etmişti. Benim kestiğim Alman tipi sarı saçlarıyla 2 ya da 3 yaşındaymış gibi görünmesine ve kolaylıkla hareket etmesini sağlayan mükemmel koordinasyonuna rağmen bunlar 1 yaşındaki bir çocuk için garip isteklerdi. Daktilomda yazı yazmayı da seviyordu. Sevdiği şeyler onun yaşındaki sıradan bir çocuğunkinden farklı şeylerdi. Ama daha da tuhafı, o bunları ifade edebiliyor ve fikrini savunuyordu. Ona palyaçonun iyi bir fikir olmadığını, çünkü onun yaşındaki çocukların palyaçodan korktuklarını ve disco müziğini de çekici bulmayacaklarını açıklamaya çalıştım. Ben, onun yaşadığı çocukların, doğal olarak ablasının, benim birkaç arkadaşımın ve belki Bill'in katılacağı bir doğum günü partisi hayal etmiştim. İlk doğum günü planları hakkında Nick ve ben ciddi bir şekilde ters düşmüştük. Nick, Gloria Gaynor kasetimi çalmak istedi ve sonunda çaldı da. Ama palyaçoyu başka bir yıla erteledik. Onun yaşındaki bir çocuğa göre erken gelişmişti. Ve müzik seçimi hakkındaki görüş ayrılıklarımız sürse de giderek iyi bir arkadaş oluyordu. Bir akşam teybe onun sevmediği bir kaset koydum. Bunun üzerine çileden çıktı. Onu çıkarıp başka bir şey koymamı istedi. Ben bunu yapmayınca banyoya gitmekten vazgeçti. Çırılçıplak bir halde odaya koştu ve yüzünde mutlu bir ifadeyle teybin üzerine işedi. Açıkça tavır koyuyordu. Onun için bu edepsizliğe gülmek zorunda kalmıştım. Tam nikçe bir şeydi bu. Bana verdiği diğer ultimatom Carlos ile ilgiliydi. Tam bir yaşına geldiğinde artık o Carlos'la uyumak istemediğini söyledi ve bu konuda yaygara kopardı. Onun odasında bulunan, bana ihtiyacı olduğu zamanlarda ya da hastalandığında yattığım çift kişilik yatakta yatmak istiyordu. Bana göre onu kar odasında uyutmak daha emniyetliydi. Yürümeye erken başladığından ve dolayısıyla evin içinde dolaşma konusunda bağımsız olduğundan gece veya sabah daha ben kalkmadan bir muzurluk yapar diye korkuyordum. O zamanlar bile Nick fazla uyumazdı. Genellikle gece çok geç yatar ve şafak sökmeden kalkmış olurdu. Karyola onun için olmasa ile benim için rahatlık ve güven sağlıyordu. Ama hayatı boyunca olduğu gibi Nick kafasına bir şey koydu mu onu ikna etmek zordu. Geceleri bir savaş başlatmıştı. Çok basit bir şekilde çözmüştü problemi. Sırıkla atlayan ya da uzun atlamaya hazırlanan bir atlet gibi durup kendini Carlo'nun üzerinden fırlatıyor, sonra yerde mutlu bir şekilde oturarak nefesini bir dakika tutuyor, ardından da ayağa kalkıp odadan dışarı fırlıyordu. Her şeyden çok yataktan atlarken boynunu kırmasından korkuyordum. Öyle iri ve kuvvetliydi ki Carlo'nun dışına çıkmak onun için kolay bir şeydi. Sonunda kazandı tabii ki. Çok geçmeden Nick çift kişilik yatağa geçti. Ben de iyi niyetle odasının kapısının önüne bir bebek çiti koydum. Ama bu onun için engel oluşturmadı. Çiti dikkatlice yerleştirmeme rağmen onu nasıl kaldıracağını çabuk öğrendi. Ve Carola'yı kaldırmadan önce korktuğum gibi geceleri evde daha sık dolaşmaya başladı. Sabaha karşı da benim yatağıma geliyordu. Carola kavgasından sonra bu ikinci raundtu. Asıl amacı odamda benimle uyumaktı. Ama bu kez kararlıydım. Kendi yatağında yatmalıydı. Buna mecburdu. Sonuçta aylar süren bir mücadele, uzun ve uykusuz geceler yaşandı. Sert bir şekilde kendi yatağına gitnik diyordum. O da üzgün üzgün gidiyordu. En fazla 5 dakika odasında kalıyor, sonra yine geri dönüp benimle uyumak için yalvarıyordu. Kimseyle paylaşmadığım, kocaman, bomboş bir yatağım vardı. Nick bu yatağı onunla paylaşmak istemememi komik bulmuş, bencil olduğumu düşünmüş olmalıydı. Bir gün daha olgun biriyle yatağımı paylaşmak isteyebileceğimi düşünmüştüm ve bu yüzden Nick'in benimle uyumasına izin vermemenin daha iyi bir fikir olduğunu hissediyordum. Sonunda uzlaştık. Daha doğrusu Nick kazandı. Benimle daha fazla tartışmadı. Ya da yatakta benimle yatıp yatamayacağını sormak için beni uyandırmadı. Ben uyurken yatağıma kıvrılıyor ve sabah uyandığımda bana gülümsüyordu. Bunun ikimiz için de iyi olduğunu düşünüyordum. Onun yanımda olmasını seviyordum. Onunla olmayı, onu kucaklamayı, karnının üstüne ağzımı dayayıp komik sesler çıkarmayı ve yanağımda onun sarı saçlarının yuvarlak kesimini hissetmeyi seviyordum. Çok sevimli, neşe ve sevgi dolu, parlak fikirleri olan bir çocuktu. Aslında 1,5 yaşına gelmeden önce bile çok zeki olduğu belliydi. Zamanla IQ'sunun çok yüksek olduğunu düşünmeye başladık. Nasıl yapılacağını bilmez sandığımız şeyleri yapıyor, 18 aylık hiçbir çocuğun söylemediği şeyleri söylüyordu. Akıllı ve eğlenceli konuşmalar yapıyor, herkese kendini sevdiriyordu. O zamanlar bile herkes Nick'e hayrandı. Özellikle de Betty ve ben hayrandık. Ama onun hakkında beni üzen bir şey vardı. Asla yeteri kadar uyumuyordu. 2 yaşına basmadan çok önce onu öğle uykusuna yatıramadığımı fark etmiştim. Eğer uyursa bu sefer bütün gece ayakta oluyordu. Ben gece geç saatlere kadar çalışıyordum. O ise benden de geç yatıyordu. Fazla uykuya ihtiyacı yok gibi görünüyordu. Bir diğer uyarıcı işaret, manik depresifler geceleri uyumazlar. Hayatının geri kalanında bu onun bir özelliği oldu. Ama o yaşta kimse bunu bir tehlike işareti olarak görmezdi. Bunun sadece onun tuhaflığı olduğunu düşünüp üstünde fazla durmamıştım. Ablasından farklıydı. Betty, Nick'in yaşındayken her akşamüstü uyurdu. 6 yaşına kadar bu devam etmişti. Nick öyle değildi. İnanılmaz derecede az uykuya ihtiyacı var gibiydi. Geceleri benden sonra uyuyor, sabah da şafak sökmeden uyanıyordu. Ben inleyince merakla gözlerimin içine bakıp, "Uyanık mısın anne?" diyordu. "Artık evet," diye humurdanıyordum. Susam sokağı, sağlığımı korumam açısından hayati derecede önemli bir araçtı. Programın başlamasını beklerken birkaç saat onunla konuşur, sonra da onu televizyonun karşısına oturtup biraz daha uyurdum. Benim bir yetişkin olarak yeterince uyumam bile Nick'e fazla geliyordu. Her zaman bir tehlike işareti olmasa da başka bir uyarıcı daha vardı. Doktorun verdiği ilaçlara tepkisi. Sahil kıyısında kiralık bir eve giderdik. Hava çok rüzgarlı olurdu ve Nick'i her seferinde araba tutardı. Mümkün olan her rotayı denedim. Kısaları, uzunları, dağ yolunu, sahile yakın rüzgarlı yolu. Hiçbiri işe yaramayınca da ona dinamamin vermeyi denedim ve gidebildiğim kadar hızlı gittim. Tek çözüm yolu bu gibiydi. Doktor ilacı Nick'i sersemleteceğini ve belki de uyutacağını ama ona zarar vermeyeceğini söylemişti. Ben de deniz kenarına gitmeden birkaç hafta önce ilacı verdim. Fakat ilaç Nick'i uyutmak yerine onu gözümün önünde fırıl fırıl dönen bir motora çevirmişti. Saatte 150 mil hızla gidiyor, olabildiğince hızlı konuşuyor ve duvarlara tırmanıyordu. İlaç söylenenin tam tersi bir etki yapmıştı ve bu da beni endişelendirmişti. Doktoru aradığımda bazen bunun olabileceğini söyledi. Bir kez de Nick çocuklar için bir öksürük ilacı aldığında böyle oldu. Nick yavaşlamak yerine inanılmaz bir şekilde hareketlendi. Buna paradoksal tepki deniyormuş ve manik depresif olanların bir özelliğiymiş bu. Hayatı boyunca bu tepki bazı ilaçlarda kendini gösterdi. Diğer herkese neredeyse uyutan çoğu ilaç Nick'e enerji veriyordu. Dengeleyici ilaçlar almadığı sürece kahve uykusunu getiriyordu. Bu, ona verdiğim ilaçlar konusunda çok titiz olmama yol açtı ve söylememe gerek yok, dramaminden ve sahildeki evden vazgeçtim. Nick'in sağlam bir kişiliği ve çok keskin fikirleri vardı. Yaşadığı birçok çocuk gibi kıyafet giymekten nefret eder ve ortalıkta çıplak dolaşmayı severdi. Yatağımda oynarken, çıplak poposuyla bana bakarken veya kamera ona çevrildiğinde odanın içinde koşuştururken çekilmiş milyonlarca fotoğrafı var. 2,5 yaşına gelene kadar birinin onu giydirmesinden ya da kıyafetlerinin değiştirilmesinden nefret etti. Bu onu çığlık çığlığa bağırtan nadir şeylerden biriydi. Sesini kilometrelerce öteden duyabilirdiniz. Bazı giysileriyle ilgili sabit fikirleri vardı. Kötü kötü bakarak "Onu giymeyeceğim," derdi. 12, 14 ya da 15 yaşında, belki 7 yaşında bile bu kabul edilebilir bir şeydir ama 18 aylıkken Nick'e soluk mavi renkli kadife bir kazak hakkında tartışmak bana komik geliyordu. "Onu giymeyeceğim," dediğinde giymezdi. Genelde Betty ve Nick'i birbirine fazla uymayan renklerde benzer şekilde giydirirdim. Betty bu konuda fazla sorun çıkarmaz. Çoğunlukla ben ne seçersem onu giyerdi. Nick'e benzemezdi. Nick'in her giyinmesi büyük bir tartışmaya sebep oluyordu. Yazılarımla ilgili işler yavaş yavaş iyi gitmeye başlasa da o günlerde parasal durumum hala pek iyi değildi. Buna rağmen Paskalya'da onlara üstünde zürafa, çiçek ya da tavşan desenleri olan kıyafetler almayı seviyordum. Nick bunları gördüğünde hep dehşete kapılır, "Üstünde zürafa olan bu şeyi giymemi mi bekliyorsun?" diyerek hakarete uğramış gibi bağırırdı. Beni güldürmesini isterdim ve çoğunlukla da güldürürdü. Ama bir konuyu bir saat boyunca hararetli hararetli tartıştıktan sonra, küçük yaşlardan beri Nick'in keskin fikirleri vardı. Bunlara kıyafetler de dahildi. hiçbir konuda bana ne düşündüğünü söylemekten çekinmezdi. Nick 1,5 yaşına geldiğinde fikirleri, zevkleri, istekleri, tuhaf hareketleri ve değişmez alışkanlıklarıyla tam bir yetişkin olmuştu sanki. Sıra dışı olduğu kesindi. Çok farklı bir çocuktu. Başkalarının çocuklarından, hatta ablasından da farklıydı. Herkesten daha güzel, akıllı ve hızlıydı. Gördüğüm bütün çocuklardan daha fazla enerjiye sahipti. Ve bana öyle bir bakışı vardı ki, küçük bir çocuğun bedeninde yetişkin bir adam gördüğümü sanırdım. Bir gizin izlerini arar gibi hep beni izlerdi. Gözleri benimkilerle buluştuğunda onlarda akıllı birini görürdüm. Böyle farklı ve akıllı olduğu için onunla gurur duyuyordum. Bu beni büyülese de bazen rahatsız ediyordu. Bir gün ona baktığımda hastalığıyla ilgili belirsiz bir duyguya kapıldığımı hatırlıyorum. Mat sarı bir uyku tulumu giymişti ve çok güzel görünüyordu. Ama bakıştığımızda gözlerindeki bir şey beni fena halde üzmüştü. İlk olarak Nick 18 aylıkken acaba ters giden bir şeyler mi var? Acaba fazla mı farklı diye düşündüm. Böyle düşündüğüm için kendimi suçlu ve korkmuş hissettim. Kısa bir süre sonra bunu açıkladığım doktor kaygılarımı yatıştırdı. Nick sadece alışılmadık şekilde akıllı bir çocuktu ve çok dikkat çekiyordu. Bu da birçok şeyi açıklıyordu. Bununla beraber nasıl bu kadar zeki, sevimli ve mükemmel olunabilir diye düşünüyordum. Geriye dönüp baktığımda onun konsantrasyon eksikliğinin tipik belirtilerine sahip olduğunu daha iyi anlıyordum. Ama doktorlar da bunu görmemişlerdi. Nick'inkilerle aynı belirtileri gösteren 100 çocuktan 90'ının zamanla bu belirtilerden kurtulduğunu ve bu nedenle de çocuk doktorlarının ve psikiyatrlarının bu teşhisi koymakta zorlandıklarını duymuştum. Çoğu çocuk bu belirtilerden kurtuluyor, Nick kurtulamadı. Onun hakkında endişelenmek bana bile komik gelmişti. Nick kendinden birkaç garip davranış ve farklı bazı şeyler beklenebilecek kadar akıllı ve çok gelişmişti. Onun yeteneklerinden kuşku duyduğum için kendimi aptal ve nankör hissetmiş, rahatlayarak bunu kafamdan atmıştım. Nick gibi bir çocuğun nesi olabilirdi? Casanova. Nick evdeyken erkek arkadaşımla buluşmak bir kabustu. Uzun bir süre onunla fazlasıyla meşgul olmuştum. O ve Beatrice vardığımın odak noktasıydılar. İşimden ve çocuklarımdan arta kalan zamanda birileriyle çıkmaya ne zamanım, ne enerjim, ne de isteğim olmuştu. Ama artık yavaş yavaş hayatımda başka insanlara da yer açmaya başlamıştım. Bill uzun süre önce hayatımdan çıkmıştı ve ben tek başıma Betty ve Nick'e bakarken çok zor günler geçirmiştim. Uzun süreli olmasa da hayatımda bazı arkadaşlıklara hazırdım. Ama Nick beni kendine saklıyordu. Bana ve Beatrix'e çok düşkündü. Başka birine hiç gerek olmadığını düşünüyordu. Bunu anlamam için elinden geleni yapıyordu. Nick 2 yaşına geldiğinde hala hem İngilizceyi hem de İspanyolcayı çok iyi konuşuyordu. Hayatı boyunca iki dil konuştu. Kendi aramızda genellikle İspanyolca konuşuyorduk. Ana dilim olan Fransızcayı da Nick'in repertuarına eklemek istiyordum. Özellikle Betty ile İngilizceden çok Fransızca konuşmaya çalışıyordum. Betty yazları hep Fransa'da geçirirdi. Aile yanında kalırdı ve bu dili çok iyi konuşuyordu. Onunla Fransızca konuşmak benim de kolayıma geliyordu. Ama Nick küçükken bile Fransızcadan nefret ediyor, bu dili öğrenmeyi ve konuşmayı reddediyordu. Ne zaman Fransızca konuşsam, Nick sesleri abartarak ve anlaşılmaz taklitler yaparak benimle dalga geçiyordu. Hayatı boyunca yaptı bunu. Ben de Fransızcamı İspanyol aksanıyla taklit ettiği için onunla dalga geçiyordum. Ta en başında Fransızcanın komik bir dil olduğuna karar verip öğrenmeyi düpedüz reddetmişti. Birlikteyken Fransızca konuşmamı istemezdi. Erkek arkadaşlarım hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar, Nick bilmişliğiyle onları şaşırtır ve çok eğlendirirdi. Akşamları çıktığımda o ve Beatrix için bir çocuk bakıcısı tutardım. Lucy adında Salvadorlu harika bir bakıcım vardı. Nick'in birinci doğum gününden kısa bir süre sonra gelmişti. Hala benimle birlikte olan bu kadın Nick'e tapardı. Tuttuğum bakıcılara çocukları makul bir saatte yatıracakları konusunda güvenirdim. Hep döndüğümde Nick'i yatağında bir melek gibi kıvrılmış yatarken bulmayı umut ederdim. Ona kapıdan sevgiyle bakmak isterdim. Bu, randevularımın olduğu yıllarda gerçekle ilgisi olmayan bir fanteziydi.